Ayrım 3.
Bu prensibi en başta İsa peygamber, sonra gerçek havarileri tüm çağlarda öğretmişlerdir. Fakat insanlar bu prensibin üzerine fazla eğilmediklerinden mi, yoksa bu kurala uymanın zor olduğunu düşündüklerinden mi bu öğretiden gittikçe uzaklaştılar. Daha sonra bu öğreti öyle bir hal aldı ki insanlara ilk defa söylenen, hiç duyulmamış, tuhaf, hatta çok saçma bir şey gibi görünmeye başlandı. İyi kalpli bilge kişinin başına gelen şey aynı şekilde benim de başıma geldi. Tarla sahipleri bilge kişinin sözlerini nasıl kasıtlı olarak gizleyip "Bu adamı dinlemeyin, o delinin biri, zararlı otları biçmeyip çoğaltmamızı istiyor" demişlerse, aynı şekilde ben de İsa'nın kötülük karşısında zor kullanmayarak onu sevgiyle kökünden yok etmek öğretisini söylediğim zaman benim için "Onu dinlemeyin, delinin biri" dediler. Sözlerimi kötülüğe karşı koymamamızı, bizlere sağlık veriyor, böylece kötülüğün bizi mahvetmesini istiyor şeklinde yorumladılar. Ben İsa'nın öğretileri doğrultusunda kötülüğün kötülükle ortadan kaldırılamayacağını, kötülük karşısında şiddet göstermenin onu çoğaltmaktan başka bir işe yaramayacağını, kötülüğün yalnızca iyilikle yok edilebileceğini söyledim. Malum olduğu üzere İsa, "Size lanet edenlere güzel söz söyleyin, kalbinizi kıranlara dua edin, sizden nefret edenlere iyilik edin, düşmanlarınızı sevin, böyle yaparsanız onlar sizin düşmanınız olmayacaktır" diyordu. Ben de İsa'nın öğütlerine dayanarak insanın kötülüğe karşı koymamasını, akıl ve sevgiyle sabretmesini, İsa'nın kötülüğü gidermenin tek yolunun kötülüğe kötülükle karşılık vermemek olduğunu öğütlediğini söyledim. Benim bu sözlerim yanlış anlaşıldı. Güya ben kötülükle mücadele edilmemesi gerektiğini söylemişim. Bu yüzden hayatını kötülüğe kötülükle karşı koyarak geçirmiş ve zorbalığı seven herkes benim ve İsa'nın sözlerini yanlış yorumlayıp bu yorumu hemen benimsediler. İşte böylece kötülüğe kötülükle karşı koymamak şeklindeki bu söz mantıksız, dine aykırı, yanlış, zararlı bir şekilde yayıldı. Bu sebeple de insanlar kötülüğü yok etmek bahanesiyle rahat rahat kötülük yapmaya devam ediyorlar. 2. Vaktiyle bir takım insanlar un, yağ, süt gibi gıda maddeleri satarak para kazanırlarmış. Bu insanlar zamanla daha fazla para kazanmak, daha çabuk köşeyi dönmek için sattıkları mallara zararlı ucuz şeyler karıştırmaya başlamışlar. Una kepek ve kireç, tereyağına nebati yağ, süte su ve tebeşir tozu katıyorlarmış. Görünüşte satışlar yolunda gidiyormuş. Malları büyük toptancılar, küçük toptancılara, onlar da parakendecilere satıyormuş. Gidişattan tüccarlar memnunmuş. Yiyeceklerini kendileri yapamayan, bu yüzden malları satın almak zorunda olan şehirliler ise mallardan hiç memnun değillermiş. Yiyecekler tatsız ve sağlığa zararlıymış. Un da, yağ da, süt de kötüymüş. Fakat piyasada bunlardan başka mal olmadığı için şehirliler bunları almaya devam ediyormuş. Saatlerinin bozuk olmasında kendilerini suçlu buluyor, bunu yemeklerin iyi yapılmamasına bağlıyorlarmış. Tüccarlar da yiyeceklere ucuz ve yabancı maddeler katmaya devam ediyorlarmış. Bu hal uzun bir müddet böyle devam etmiş. Gerçi tüm şehirler bundan rahatsız oluyormuş ama hiç kimse hoşnutsuzluğunu açıkça söyleyemiyormuş. Günün birinde ev halkını çiftliğinde kendi elleriyle hazırladığı yiyeceklerle besleyen bir ev kadını şehre gelmiş. Bu kadın bütün gününü mutfakta geçirirmiş. Gerçi ünlü bir aşçı değilmiş ama güzel yemek yapmasını, ekmek pişirmesini biliyormuş. Bu kadın bir gün şehirden bir takım gıda maddeleri alıp onlarla yiyecek bir şeyler hazırlamaya başlamış. Fakat ekmekler pişmeden dağılıyor, nebati yağla kızartılan börekler hiç lezzetli olmuyormuş. Sütü kaynatmış, süt hiç kaymak bağlamamış. O zaman kadın yiyeceklerin iyi olmadığını düşünmüş. Hepsini birer birer gözden geçirince tahminlerinin doğru olduğunu anlamış. Unda kireç, tereyağında nebati yağ, sütte tebeşir tozu olduğunu görmüş. Kadıncağız bütün yiyeceklerin hileli olduğunu görünce doğruca çarşıya gidip tüccarların suçlarını yüksek sesle yüzlerine vurmuş. Onlara "Ya iyi mal satın ya da dükkanınızı kapatın" demiş. Fakat tüccarlar kadının söylediklerine hiç aldırış etmemişler. Mallarının en iyi cinsten olduğunu, herkesin yıllardır bunları kullandığını, bu malların madalyalar aldığını anlatmışlar. Ona tabelalarındaki madalyaları göstermişler. Fakat kadıncağız yine susmamış. "Bana madalya değil, iyi yiyecek lazım. Çocuklarımın karnını ağrıtmayacak yiyecekler lazım," demiş. Tüccarlar cilalı çekmecelerdeki görünüş itibariyle bembeyaz ve tertemiz unu, güzel çanaklardaki uzaktan bakılınca yağı andıran maddeyi, şeffaf ve parlak kaplardaki beyaz sıvıyı göstererek "Sen iyi un, iyi yağ görmemişsin teyze," demişler. Kadıncağız "Görmez olur muyum hiç? Benim ömrüm yemek hazırlamakla geçti. Çocuklarım yaptığım yemekleri büyük bir iştahla yer. Mallarınız bozuk. İspatı meydanda." Bunu söylerken dağılmış ekmeği, kızartılmış börekleri, sütün dibine çöken maddeleri göstermiş. "Mallarınızı ya dereye atmalı ya da yakmalı. Onların yerine iyi mallar almalı," demiş. Kadın dükkanların önünden ayrılmayarak gelen müşterilere aynı şeyleri bağıra bağıra tekrar edip durmuş. Öyle ki müşterilerin içine şüphe düşmüş. Yerli yersiz konuşan bu kadının satışlarına zarar vereceğini anlayan tüccarlar alıcılara, "Şu deli kadına bakın efendim, insanların açlıktan ölmesini istiyor. Bütün yiyecekleri ya dereye atmamızı ya da yakmamızı söylüyor. Bu kadının lafına uyar da sizlere yiyecek satmazsak sizler ne yer ne içersiniz? Onu dinlemeyin, köyden gelmiş cahilin biri. Yiyeceklerin iyisini kötüsünü nereden bilsin? Kıskançlığından böyle davranıyor. Kendi fakir olduğu için herkesin fakir olmasını istiyor," diyorlarmış. Evet, tüccarlar toplanmış, kalabalığa bunları söylemişler. Fakat kadının yiyecekleri yok etmek değil, iyi mal almak istediğini mahsus söylememişler. Bunun üzerine kalabalık kadının üzerine yürüyüp onu azarlamaya başlamış. Kadıncağız yiyecekleri yok etmek istemediğini, tersine tüccarların müşterilere yiyecek adı altında katışık, zararlı maddeler satmamalarını istediğini söylemiş. Ömrünün yemek yapmakla geçtiğini de belirtmiş. Fakat söylediklerini kimse dinlememiş. Çünkü kadının insanları ihtiyaçları olan yiyeceklerden mahrum etmeye çalıştığı fikri kabul edilmiş bir defa. Çağdaş bilim ve sanattan bahsettiğim zaman benim de başıma aynı şey geldi. Bilim ve sanat tüm hayatım boyunca benim biricik azığım olmuştur. Bu işte başarılı olup olmadığımı bilmem ama başkalarının bunlardan istifade etmesi için elimden geleni yaptım. Bu benim için lüks değildi. Zaruri besinim olduğu için ne zaman gerçek, ne zaman sahte olduğunu bilirim. Fikir piyasasına sürülen yiyeceklerin tadına bakıp sevdiğim kimseleri bu yiyecekle beslenmeyi denediğim zaman bu yiyeceğin büyük bir kısmının katkılı olduğunu anladım. Fikir piyasasına sunulan bilim ve sanat baştan başa sahte değilse de önemli bir kısmı gerçek bilim ve sanata yabancı şeylerle katışıktı. Fikir piyasasından alınan şeylerin benim ve yakınlarım için yenilir yutulur cinsten olmadığını, hatta zararlı olduğunu söylediğim vakit beni azarlamaya, bana bağırıp çağırmaya başladılar. Bilim ve sanat gibi yüce şeylerden anlamayan, cahil bir adam olduğum için bunları söylediğime herkesi inandırmaya çalıştılar. Birbirleriyle fikir alışverişi yapan bu adamların birbirini boyuna sahtekarlıkla itham ettiğini, her devirde bilim ve sanat adına insanlara zararlı şeyler sunulduğunu, zamanımızda da aynı tehlikeli durumun mevcut olduğunu, işin hafife alınamayacak bir boyuta ulaştığını, insanın ruhunu zehirleyen şeylerin vücudunu zehirleyen şeylerden çok daha büyük bir tehlike taşıdığını, bu yüzden insanlara bir ruh gıdası olarak sunulan fikri eserleri dikkatle incelemek ve içindeki sahte ve zararlı şeyleri ayıklamak gerektiğini hatırlattığım zaman hiç kimse ne bir yazıda ne de bir kitapta bu sözlerime karşılık verdi. Bilakis tıpkı o kadına yaptıkları gibi dilinin biri, bilim ve sanatı yok etmek, ekmeğimizi elimizden almak istiyor. Ondan korkun, onu dinlemeyin, bize buyurun bize, bizde yeni çıkmış Avrupa mallar var diye bağırdılar. 3. Vaktiyle bir grup insan yolculuğa çıkmış. Bir ara yollarını kaybetmişler. Öyle ki artık yollarına düz yerlerden değil, bataklıklardan, çalı ve dikenlerin arasından, ağaç köklerinin üstünden geçerek devam ediyorlarmış. Yürümek gittikçe daha da güçleşiyormuş. İşte o zaman grup ikiye ayrılmış. Birinci grup hiç durmaksızın yürünülen yönde ilerlemek gerektiğini söylüyor, kendilerini ve başkalarını doğru yolda olduklarına, eninde sonunda hedefe varacaklarına inandırmaya çalışıyorlarmış. İkinci grup tutulan yolun yanlış olduğunu, doğru olsa bu zamana kadar hedefe çoktan varmış olmaları gerektiğini söylüyor, doğru yolu bulmak için her yöne mümkün olduğu kadar hızlı yürümek gerektiğini ileri sürüyormuş. İşte böylece yolcular iki gruba ayrılıp bir kısmı aynı yönde, bir kısmı da tüm yönlerde yürümeye karar vermişler. Fakat aralarında bir kişi her iki fikri de kabul etmemiş. Bu kararlar doğrultusunda hareket etmeden önce bir müddet durup içinde bulundukları durumu iyice düşünmek, ancak ondan sonra bir karar vermek gerektiğini söylemiş. Fakat heyecana kapılmış ve korkmuş olan yolcular yollarını kaybetmediklerine, ancak yoldan biraz saptıklarına, kısa zamanda tekrar yolu bulacaklarına inanıyor, böylece kendilerini avutmak istiyorlarmış. Hemen harekete geçmeyi, daha çok korkularını unutmak için istiyorlarmış. Bu istek o kadar kuvvetliymiş ki bu yüzden o adamın ileri sürdüğü fikri her iki tarafta öfkeyle, şiddetle ve alayla karşılamış. Kimileri bu ancak korkakların, güçsüzlerin, tembellerin dinleyebileceği bir öğüttür demiş. Kimileri insan hiçbir şey yapmadan olduğu yerde durup bekleyerek hedefe nasıl ulaşabilir? Güzel bir öğüt doğrusu. Kimileri de gücümüzü engellerle savaşıp onları yenmeye harcamaz da korkaklar gibi onlara boyun eğersek insan olmamızın ne anlamı kalır diyormuş. Çoğunluktan ayrılan adam yanlış yolda ilerlemenin kendilerini büsbütün hedeften uzaklaştıracağını, bir o tarafa bir bu tarafa giderek bütün yolları denemenin de aynı şeyi yapmak demek olacağını, doğru yolu bulmak için tek çarenin güneşe, yıldızlara bakarak hedefe giden yönü saptamak olduğunu, ama bunun için her şeyden önce durmak gerektiğini, duraklamanın o yerde kalmak demek olmadığını, ancak bu şekilde doğru yolun bulunabileceğini, yolu bulduktan sonra da o yoldan hiç sapmadan ilerlemek gerektiğini, ama bunu gerçekleştirmek için her şeyden önce durup durumu incelemek lazım geldiğini söylemişse de kimse onu dinlememiş. Böylece birinci grup o zamana kadar yürüdüğü yolda ilerlemiş. İkinci grup bir o tarafa bir bu tarafa giderek bütün yolları denemiş. Fakat her iki grupta hedefe ulaşamamış. Hedefe ulaşmak şöyle dursun, dikenlerin, çalıların içine gömülüp kalmışlar. Denildiğine göre bugün bile hala yollarını arıyor, fakat bir türlü bulamıyorlarmış. Bizleri işçi sorunu denilen karanlık ormana, İnsanlığı sürekli yutan bir bataklık olan silahlanmaya götüren, yolun gidilmesi gereken yol olmadığını, belki de yolumuzu şaşırmış olduğumuzu söyleyip, yanlış olma ihtimali büyük olan bu akımı bir müddet durdurup, gerçeğin genel geçer ve ölümsüz ilkelerine dayanarak, ayrıldığımız yolun bu olup olmadığını anlasak daha iyi olmaz mı diye sorduğum zaman, o adamın başına gelen şeyin aynısı benim de başıma geldi. Bu soruma kimse cevap vermedi. Bir tek kişi çıkıp da biz yolumuzu şaşırmadık, şu şu sebeplerden ötürü bundan eminiz demedi. Bir tek kişi bile belki yanılmış olunabileceğini, fakat elde yanlışı düzeltmek için uygulanabilecek yanılmaz bir usul bulunduğunu söylemedi. Herkes kızdı, gücendi. Fakat benim sesimi bastırmak için hep bir ağızdan, biz zaten tembel, bu yüzden de geri kalmış insanlarız. Bir de tembelliği, işsiz güçsüz dolaşmayı, elimizi kolumuzu bağlayıp oturmayı öğütleyen kişileri dinlersek halimiz nice olur denildi. Hatta bunun aylaklık olduğunu söyleyenler bile oldu. Kurtuluşun her ne pahasına olursa olsun tutturulan yolda ilerlemeye devam etmekte olduğuna inananlar da, farklı yönleri denemekte olduğunu sananlar da, onu dinlemeyin, bizimle beraber gelin, durup düşünmeye ne lüzum var, çabuk yürümelisiniz, nasıl olsa her şey kendiliğinden yoluna girer diye bağırdılar. Evet, İnsanlar yollarını şaşırdılar. Bu yüzden acı çekiyorlar. Öyle sanıyorum ki yapılması gereken şey, bizi içinde bulunduğumuz yanlış yola düşüren bu akımı güçlendirmeye değil, durdurmaya çalışmak lazım. Ancak o zaman, yani bu yola devam etmeyip durduğumuz zaman, içinde bulunduğumuz durumu doğru tespit edebilir, birkaç zümrenin değil de ayrı ayrı tüm insanların aradığı büyük saadete, insanlığın saadetine götürecek yolu bulabiliriz. Oysa ki ne yapılıyor? İnsanlar bir sürü şey uyduruyor. Fakat kendilerini kurtaracak asıl şeye, hallerini biraz olsun düzeltecek çareye başvurmuyorlar. Bir an olsun durmaya cesaret edemiyorlar. Böylece yanlış hareket etmeye, felaketleri çoğaltmaya devam ediyorlar. İnsanlar içinde bulundukları korkunç durumu biraz olsun kavruyor, bundan kurtulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama durumlarını gerçekten düzeltecek olan şeyi yapmak istemiyorlar. Bu çare kendilerine önerildiği zaman öfkeleniyorlar. Yolumuzu şaşırdığımıza dair içimizde en ufak bir şüphe varsa, halimizi düşünmememiz için verilen bu öğüde, takınılan bu tavır, yolumuzu nasıl kaybettiğimizi ve ümitsizlik batağına nasıl düştüğümüzü gösteren apaçık bir alamettir. İki kardeş ve altın. Kudüs civarında aynı ana babadan olma iki kardeş oturuyordu. Büyüğünün adı Afanasi, küçüğün adı Yoan idi. Şehrin yakınındaki dağın eteğinde oturur, onun bunun verdikleriyle geçinirlerdi. İki kardeş bütün gün çalışırlardı. Fakat kendi işlerini değil, fakirlerin işlerini görürlerdi. Nerede işi başından aşkın insanlar, hastalar, öksüzler, dullar varsa oraya gidip çalışır, hiç para almadan oradan ayrılırlardı. Cumartesi akşamı hariç haftanın tüm günlerini birbirlerinden ayrı olarak geçirirlerdi. Bir de pazar günleri bir arada bulunur, dua edip birbirleriyle sohbet ederlerdi. Melek o gün evlerine gelir, onları takdis ederdi. Pazartesi oldu mu herkes kendi yoluna giderdi. İşte bu şekilde yıllar geçip gitti. Yine bir pazartesi günü farklı yerlerdeki işlerine giderlerken büyük kardeş Afanasi sevgili kardeşinden ayrıldığı için yolda bir müddet duraklayıp arkasına baktı. Kardeşi Yoan başını önüne eğmiş yoluna gidiyor, arkasına bile bakmıyordu. Fakat Yoan birdenbire durup bir şey görmüşçesine elini alnına götürerek bir yere bakmaya başladı. Sonra baktığı şeye yaklaştı. Fakat birdenbire sanki yırtıcı bir hayvan kendisini kovalıyormuş gibi fırlayıp ardına bakmadan daha doğru koşmaya başladı. Afanasi buna çok şaşırmıştı. Kardeşini bu kadar korkutan şeyin ne olduğunu öğrenmek için oraya doğru yürüdü. Oraya varınca bir de ne görsün? Yerde bir şey parlıyordu. Daha da yaklaşınca otların içinde çömlekten dökülmüş gibi duran bir yığın altın gördü. Afanasi altınlara değil, daha çok kardeşinin onları görünce kaçışına şaşıp kaldı. Acaba niye korkup kaçtı diye sordu kendi kendine. Sonra altında günah olmaz ki, günah insanlara özgü bir şeydir. Altınla kötülük de yapılır, iyilik de. Bu altınlarla birçok öksüz ve dul doyurulabilir. Birçok çıplak giydirilir. Nice hasta ve sakatlar tedavi edilir. Biz şimdi insanlara elimizden geldiğince yardım ediyoruz ama bu küçük bir hizmet. Bu altınlarla insanlara çok faydalı olabiliriz diye düşünmüş, düşündüklerini kardeşine söylemek istemişti ama kardeşi onun sesini duyamayacak kadar uzaktaydı. Tıpkı bir keçi gibi hızla dağlara tırmanıyordu. Afanasi ceketini çıkarıp içine taşıyabileceği kadar altın doldurdu. Omuzuna atıp şehre getirdi. Şehirde bir hana girip altınları hancıya teslim etti. Sonra geri kalan altınları da getirmek üzere dağa gitti. Bütün altınları getirdikten sonra tüccarlara gidip şehirde arsalar satın aldı, taşlar ve keresteler alıp işçiler tuttu. 3 tane bina yaptırmaya başladı. 3 ay içinde binaların yapımı bitmişti. Bunlardan birini öksüzler ve dullar yurdu, ikincisini hasta ve sakatlar için hastane, 3.'sünü garipler ve fakirler için bakım evi yaptı. 3 namuslu ihtiyar bulup birini yurdun, ötekini hastanenin, üçüncüsünü de bakım evinin başına getirdi. Tüm bu işler bittikten sonra Afanasi'nin elinde daha 3000 altın kalmıştı. Bu altınları fakirlere dağıtılmak üzere 3 ihtiyara eşit şekilde verdi. Bu 3 bina kısa zamanda insanlarla dolup taşmaya başladı. Birçok insan yaptığı işlerden dolayı Afanasi'yi met ediyordu. Afanasi bu övgüler karşısında öyle sevindi ki şehirden hiç ayrılmak istemiyordu. Fakat kardeşini çok sevdiği için insanlarla vedalaşıp yanına bir kuruş bile almadan eski elbisesini giyip evinin yolunu tuttu. Evinin bulunduğu dağa yaklaşırken şöyle düşünüyordu. Kardeşim altınları bırakıp kaçmakla hiç iyi etmedi. Ben daha iyisini yapmadım mı? Afanasi bunları düşünürken kendisini ve kardeşini takdis eden meleği yolunun üzerinde gördü. Melek karşısına geçmiş ona dik dik bakıyordu. Afanasi bunu görünce dona kaldı. Yalnızca "Niçin Allah'ım?" diyebildi. Melek ona dedi ki "Çekil buradan. Sen kardeşinle yaşamaya layık değilsin. Kardeşinin altınları görünce kaçması senin altınlarla yaptığın işlerden daha değerlidir." Afanasi nice fakirleri garipleri doyurduğunu, birçok öksüze baktığını anlatmaya kalkışınca melek ona, "Seni baştan çıkarmak için yolunun üzerine altınlarını koyan şeytan sana bu lafları da öğretmiş," dedi. O vakit Afanasi vicdanının sesine kulak verdi ve bu işleri Allah için yapmadığını anladı. Ağlamaya başladı. Yaptığına pişman olmuştu. Melek o an yoldan çekildi. Kardeşi Yoan'a gitmesi için Afanasi'yi bıraktı. O günden sonra Afanasi şeytanın hilelerine kanmadı. Gerek Allah'a gerek insanlara altınla değil yalnızca çalışmasıyla hizmet edilebileceğini anladı. Ve kardeşler eski günlerdeki gibi yaşamaya başladılar. Allah'ın gücü yeter fakat şeytanınki yetmez. Vaktiyle iyi kalpli zengin bir adam vardı. Malı mülkü çoktu. Birçok kölesi vardı. Köleler efendileriyle övünür. "Yeryüzünde bizim efendiden iyi biri yoktur. Bizi gayet iyi bir şekilde yedirir, içirir, giydirir. Bize gücümüzün yettiğinden fazla yük yüklemez. Kimseyi kötü söz söyleyip incitmez, kimseye kızmaz. Kölelerini hayvandan beter muamele eden, bir suçu olsun veya olmasın onları cezalandıran, ağzından bir tek iyi kelime çıkmayan efendilere hiç benzemez. Daima bize iyilik etmek ister. Eder de her şeyi iyilikle söyler. Bundan iyisi can sağlığı," derlerdi. Köleler ve efendinin bu kadar iyi geçinmesine, birbirlerini sevmelerine şeytan çok içerledi. Efendinin Alep adında bir kölesini ele geçirip ona diğer köleleri baştan çıkarmasını emretti. Bir gün köleler istirahat zamanında efendilerini överken Alep başını kaldırıp dedi ki, "Kardeşler, sizin efendimizin iyiliğiyle boş yere övündüğünüzü görüyorum. İnsan şeytana yaranmaya çalışsa şeytan bile iyi olur. Bizler efendimize iyi hizmet ediyor, onun her işine koşuyoruz. Ne dilerse yapıyoruz. Hatta daha bir şey söylemeden ne düşündüğünü anlıyor ve hemen yerine getiriyoruz. Bize karşı nasıl iyi olmaz? Hele ona bir faydamız dokunmasın, onun işine yaramayalım. Ona karşı iyi olmayalım, bakın nasıl ötekiler gibi oluveriyor. Hem de en kötüsünden daha kötü olacağı kanaatindeyim." Alep ve diğer köleler tartışmaya başladılar. Epeyce tartıştılar. En sonunda bahse girdiler. Alep efendisini kızdırma işini üzerine aldı. Bahis şuydu. Eğer Alep efendisini kızdıramazsa bayramlık elbisesini onlara verecek, kızdırırsa ötekiler bayramlık elbisesini ona vereceklerdi. Ayrıca onu efendilerine karşı savunacaklarına dair ona söz verdiler. Alep zincire vurulacak veya bir yere kapatılacak olursa onlar onu kurtaracaktı. İşte böylece bahse girdiler. Alep ertesi sabah efendisini kızdıracağını onlara söyledi. Alep mandırada çalışır, pahalı ve cins koçlara bakardı. Ertesi sabah iyi kalpli efendi misafirleriyle beraber mandıraya gelip hoşuna giden pahalı koçları onlara göstermek istediği bir sırada şeytanın dostu Alep arkadaşlarına "Bakın şimdi onu nasıl kızdıracağım," diye işaret etti. O sırada şeytan bir ağaca çıkmış adamın kendisine nasıl hizmet edeceğini gözlüyordu. Efendi avluyu dolaşıp misafirlerine koyun ve kuzuları gösterdikten sonra koçlarını göstermeye başladı. Koçların hepsi iyidir ama şuradaki dik boynuzluya paha biçilemez. Onu göz bebeğim gibi severim dedi. İnsanlardan ürken koyun ve koçlar avluda itişip kaçışıyor. Bu yüzden misafirler o değerli koçu iyice göremiyordu. Koç tam durduğu anda şeytanın dostu Alep sanki elinde olmadan yapıyormuş gibi koyunları ürkütüyor. Bunun üzerine hayvanlar birbirlerine giriyor. Misafirler o koçu bir türlü fark edemiyorlardı. Efendinin bu durumdan canı sıkıldı ve "Dostum Alep, ne olur şu koçu dik boynuzlu olanı tutuver," dedi. Efendi bu sözleri söyler söylemez Alep bir aslan gibi koçların arasına atlayıp koçu postundan yakaladı. Bir eliyle hayvanın sol arka ayağını tutup hızlıca yukarı çekti. Bunun üzerine hayvanın ayağını eklemden kırdı. Koç iniltiler içinde ön ayaklarının mafsalları üstüne düştü. Sonra Alep koçu sağ arka ayağından tuttu. Hayvanın sol arka ayağı bir ip gibi bükülmüştü. Misafirler ve köleler bu durum karşısında şaşırıp kaldı. Alip'in bu işin ne kadar ustaca yaptığını gören şeytan sevinçten dört köşe olmuştu. Efendinin suratı allak bullak olmuştu. Misafirler ve köleler susmuş, olacakları bekliyorlardı. Efendi bir müddet daha susup sanki omuzundan bir şey atmak istercesine silkindi. Başını kaldırıp gözlerini semaya çevirdi. Kısa zaman sonra yüzündeki ekşilik gitti, gülümsedi, gözlerini Alep'e çevirip baktı. Gülümseyerek şöyle dedi: "Ah Alep, ah! Efendin sana beni kızdırmanı emretti. Fakat şunu unutma ki benim efendim seninkinden daha güçlüdür. Sen beni kızdıramadın ama ben senin efendini kızdıracağım. Seni cezalandıracağımı düşünüyor ve hür olmak istiyordun. Sana ceza vermeyeceğim. Hür olmak istiyordun değil mi? İşte misafirlerimin önünde seni azat ediyorum. Dilediğin yere git. Bayramlık elbiseni de almayı unutma." İşte tüm bu olup bitenlerden sonra iyi kalpli efendi misafirleriyle beraber evin yolunu tuttu. Şeytansa bu durum karşısında sinirinden dişlerini gıcırdatıyordu. O sırada ağaçtan düştü ve yerin dibine girdi. Küçük Şeytan. Yoksul bir köylü sabah erkenden çift sürmeye gitmiş. Sabah çorbasını içmediği için yanına bir parça ekmek almıştı. Tarlaya varınca torbasını indirip bir çalının altına koydu. Ekmeği de onun yanına bırakıp kaftanını üzerine örttü. Bir müddet çift sürdü. At yorulup köylü de acıkınca sabanı toprağa sapladı. Otlaması için hayvanı da çözüp kendi haline bıraktı ve yemeğini yemek için kaftanının yanına gitti. Fakat kaftanı kaldırınca bir de ne görsün, ekmek yerinde değil. Arayıp taradı, kaftanı silkeledi ama ekmeği bulamadı. Şaşıp kaldı. "Tuhaf şey," dedi. Kendi kendine "etrafta kimsecikleri görmedim ama biri gelip ekmeği almış olmalı," diye düşündü. Bu işi yapan küçük bir şeytandı. Ekmeği alıp bir çalının arkasına oturmuş, köylünün kızıp kendi adını anarak nasıl küfredeceğini beklemekteydi. Köylü biraz düşündükten sonra "ne yapalım, açlıktan ölecek değilim ya, alanın ihtiyacı olmasa almazdı, afiyetle yesin," dedi. Sonra kuyunun başına gidip su içti, biraz dinlendi. Hayvanını sabana koşup tekrar toprağını sürmeye başladı. Küçük şeytan köylüyü günaha sokamadığı için çok şaşırmıştı. Olup bitenleri büyük şeytana anlatmaya gitti. Köylünün ekmeğini nasıl aşırdığını, adamın küfredeceği yerde afiyetle yesin dediğini ona anlattı. Büyük şeytan buna çok kızdı. "Köylü oyuna gelmediyse suç sende. Demek ki işi beceremedin. Köylülerin hepsi böyle olursa biz ne yaparız?" "Yo, bu işi böyle bırakamayız. Haydi hemen o köylünün yanına git ve ekmeğin acısını çıkar. Eğer 3 yıl içinde o köylüyü alt edemezsen seni okunmuş suya sokarım bilesin," dedi. Küçük şeytan korkup çarçabuk yeryüzüne indi. Suçunu nasıl bağışlatacağını düşünmeye başladı. Düşündü, taşındı, sonra şöyle bir çare buldu. İyi insan kılığına bürünüp yoksul köylünün yanına işçi olarak girdi. Köylüye kurak geçen yazlarda buğdayı bataklığa ekmesini söyledi. Köylü de işçisinin dediğini yapıp buğdayı bataklığa ekti. O O yaz tüm köylülerin ekini güneşte kavrulduğu halde onunki gür ve sık başaklı oldu. Köylü bir sonraki harmana kadar bu buğdayları bol bol yedi. Yine de buğday arttı. Ertesi yaz işçi köylüye buğdayı daha ekmesini söyledi. Köylü de onun dediğini yaptı. O yıl yaz yağmurlu geçti. Tüm köylünün ekini yattı, buğday vermedi. Bizim köylü ise iyi buğday kaldırdı. Eline geçen buğday bir hayli çoktu. Köylü bu kadar buğdayı ne yapacağını düşünmeye başladı. İşçi köylüye şarap yapmasını söyledi. Köylü de buğdaylardan şarap yapıp hem kendisi içti hem de başkalarına içirdi. İşte o zaman küçük şeytan büyüğünün yanına gidip ekmeğin acısını çıkardım dedi. Bunun üzerine büyük şeytan durumu kolaçan etmek için köylünün olduğu yere gitti. Köylünün evine varınca şöyle bir manzarayla karşılaştı. Adam bazı zenginleri şarap ikram etmek için evine çağırmıştı. Karısı şarabı bardaklara koymuş, ikram etmek üzere misafirlere getiriyordu. Tam o sırada kadın masaya çarpıp bardakların birindeki şarabı döktü. Köylü de buna kızıp karısına küfretti ve "Kör şeytan!" dedi. "Bu döktüğün bulaşık suyu değil, böyle değerli bir şeyi nasıl dökersin beceriksiz kadın?" Küçük şeytan büyüğünü dirseğiyle dürtüp "Gördün mü? Artık küfretmekten çekinmiyor." dedi. Sonra köylü kendi şarap dağıtmaya başladı. O sırada yoksul bir köylü işinden dönüyordu. Oraya uğradı. Herkesi selamlayıp bir köşeye oturdu. Onların şarap içtiğini görünce yorgunluktan onun da canı şarap istedi. Uzun bir müddet oturup yutkundukça yutkundu ama ev sahibi ona şarap ikram etmedi. Ev sahibi kendi kendine, "İnsan hepinize nasıl şarap yetiştirir?" diye mırıldanıyordu. Bu da büyük şeytanın çok hoşuna gitti. Küçük şeytansa "Dur bak daha neler olacak" diye övünüyordu. Ev sahibi ve zengin köylüler bir miktar içtikten sonra birbirleriyle muhabbet etmeye başladılar. Birbirlerini övmeye, birbirlerine yaldızlı sözler söylediler. Büyük şeytan onları uzun bir müddet dinledi. Bu durumdan çok hoşlanmıştı. "Böyle birbirlerini aldatmaya devam ederlerse topu birden elimize düşecek" dedi. Küçük şeytan "Daha dur hele, bak sonunda neler olacak, birer bardak daha içsinler de gör. Şimdi tilki gibi birbirlerine kuyruk sallıyor, birbirlerini aldatmak istiyorlar. Fakat biraz sonra azgın kurtlara dönüşecekler" dedi. Köylüler birer bardak daha içtiler. Konuşmaları daha bir kabalaştı. Sesleri daha yüksek bir perdeden çıkmaya başladı. Güzel sözleri bırakıp birbirlerine kızıp küfretmeye başladılar. Sonunda kavga çıktı. Birbirlerinin ağzını burnunu kanlar içinde bıraktılar. Derken ev sahibi de kavgaya karıştı. Onu da bir temiz patakladılar. Büyük şeytanın bu da çok hoşuna gitti. "İyi, iyi" dedi. Küçük şeytansa "Dur bak daha neler olacak" diye seslendi ona. "Hele üçüncü bardağı içsinler, gör onların halini. Şimdi bir kurt gibi vahşi oldular. Biraz sonra domuza benzeyecekler." Adamlar üçüncü bardağı da devirdiler. Büsbütün zıvanadan çıktılar. Ne söylediklerini bilmeden, birbirlerini dinlemeden bağırıp çağırmaya ve homurdanmaya başladılar. Sonra birer ikişer ve üçer sokağa çıkıp yerlerde yuvarlanmaya başladılar. Ev sahibi de geri kalanları uğurlamaya çıkınca kafası üstü bir su birikintisine düştü. Üstü başı çamur oldu. Düştüğü yerde yığılıp kaldı. Bir domuz gibi sesler çıkarıyordu. Bu hal büyük şeytanın daha çok hoşuna gitmişti. "İyi iş yapmışsın, aferin sana" dedi. "Ekmeğin acısını iyi çıkardın. Yalnız bir anlat bakalım, nasıl yaptın bu şarabı? Herhalde ilk önce içine tilki kanı kattın. Bu yüzden köylüler onu içince kurt gibi kurnazlaştı. Sonra kurt kanı koydun. Bunun içinde kurt gibi vahşi oldular. Daha sonra da domuz kanı kattın herhalde. Bu sebeple domuza benzediler." "Hayır" diye cevap verdi küçük şeytan. "Hiç de öyle yapmadım. Benim yaptığım tek şey onun fazla buğday yetiştirmesini sağlamaktı. Bu hayvanların kanları zaten insanlarda vardır. Fakat yalnızca ihtiyaca yetecek kadar ekmek olunca meydana çıkmıyor. Bu köylü eskiden en ufak ekmek parçasını bile atmazdı. Fakat ekmeği çoğalınca nasıl eğleneyim diye düşünmeye başladı. Ben de ona şarap içerek eğlenmesini söyledim. köylü Allah'ın nimetinden eğlenmek için şarap yapmaya başlayınca damarlarındaki tilki, kurt ve domuz kanı kendini göstermeye başladı. Bundan sonra bir bardak şarap içtiği anda hep böyle hayvanlaşacak. Büyük şeytan küçük şeytana iltifatlar edip onu övdü. Ekmek suçunu bağışladı ve onu kendisinin yaveri yaptı. Tövbe eden günahkar. Zamanın birinde bir adam 70 yıl yeryüzünde yaşamış. Hayatı boyunca birçok günah işlemiş. Bir gün hastalanıp yatağa düşmüş ama yine de günahlarına tövbe etmiyormuş. Nihayet ölüm gelip çatınca son anda ağlayarak "Allah'ım, çarmıha gerilen o hırsızı bağışladığın gibi beni de bağışla" demiş. Allah'a tamamen teslim olmuş bir halde can vermiş. Günahkar Allah'ın merhametine sığınarak cennetin kapısına varıp kapıyı çalmaya, cennete girmek için yalvarmaya başlamış. O anda kapının arkasından şöyle bir ses gelmiş. "Kim o? Cennet kapısını çalan? Bu adam dünya hayatında neler yapmış?" Bu sese bir melek cevap vermiş ve adamın tüm günahlarını bir bir sayıp dökmüş. Fakat iyi işlerini de hiç anmamış. O zaman kapının ardındaki ses sert bir tonla şöyle demiş. "Günahkarlar cennete giremez, defol buradan." Adam demiş ki, "Efendim, sesini duyuyorum ama yüzünü görmüyorum. Kim olduğunu bana söyler misin?" Ses şöyle karşılık vermiş. "Ben Petrus'um." Bunun üzerine adam demiş ki, "Petrus, ne olur acı bana. İnsanın zayıf olduğunu, Allah'ın merhametini bir düşün. Sen İsa'nın havarisi değil miydin? Onu kendi ağzından dinleyip hayatında insanlara nasıl örnek olduğunu görmedin mi? Onun ruhen acı çektiği zamanı hatırla. Sana uyumayıp dua etmeni tam 3 kere söylemişti de sen uyumuştun. Çünkü göz kapakların ağırlaşmıştı. O seni 3 kere uyurken yakalamıştı. Ben de senin gibi davrandım. Sonra ona ölene dek kendisinden ayrılmayacağına dair söz vermiştin de Kayfa'ya götürülürken 3 kere onu inkar etmiştin. Ben de senin gibi davrandım. Sonra horozun öttüğü vakti düşün. Hani dışarı çıkıp için içine ağlamıştın. Ben de aynı şeyi yaptım. Sen beni içeri almamazlık edemezsin." Bunun üzerine kapının ardındaki ses susmuş, günahkar biraz durup cennete girmek için tekrar kapıyı çalmış. Bu sefer kapının ardından başka bir ses gelip, "Kim bu adam? Dünyada nasıl yaşamış?" demiş. Yine aynı melek bu sese karşılık vermiş. Günahkarın tüm kötü işlerini sayıp dökmüş ama iyi işlerinin hiçbirini söylememiş. O vakit kapının ardındaki ses yükselmiş ve "Defol buradan. Böyle günahkarlar bizimle birlikte cennette yaşayamaz" demiş. Günahkar demiş ki, "Efendim, sesini işitiyor ama yüzünü göremiyorum. Ne olur bana kim olduğunu söyle." Sesin sahibi karşılık vermiş. "Ben hem hükümdar hem peygamber olan Davut'um." Günahkar umudunu kesip cennet kapısından gitmiyormuş. Demiş ki, "Ya Davut, acı bana. İnsanın zayıf olduğunu ve Allah'ın merhametini bir kere daha düşün ne olur. Allah seni seviyordu. Seni insanların en üstünü kıldı. Sen dünyada her şeye sahiptin. Sultanlık, şan, şöhret, zenginlik, kadınlar, çocuklar. Buna rağmen sarayın damından bir yoksulun karısını görünce günah damarın kabardı. Yoksul Urya'yı amonitlere öldürtüp adamın karısını aldın. Zengin bir adam olmana rağmen yoksulun bir tane koyuncuğunu elinden alıp kendisini de öldürttün. İşte ben de senin gibi davrandım. Sonra pişman olup ben hata ettim ya Rabbi, beni affet" dediğini hatırla. "Ben de aynı şeyi yaptım. Sen beni içeri almamazlık edemezsin." Bunun üzerine kapının ardındaki ses kesilmiş. Bir müddet sonra günahkar tekrar kapıyı çalıp cennete girmek istemiş. Yine kapının ardından bir ses gelmiş ve "Kim bu adam? Dünyada nasıl yaşamış?" demiş. Sonra meleğin sesi duyulmuş. Üçüncü kez adamın kötü işlerini söyleyip iyi işlerini söylememiş. O vakit kapının ardındaki ses tekrar yükselerek "Defol buradan. Günahkarlar cennete giremez." demiş. Günahkar bunun üzerine, "Efendim, sesini işitiyor ama yüzünü görmüyorum. Ne olur bana kim olduğunu söyle" demiş. Ses karşılık vermiş. "Ben kitap sahibi İsa'nın sevgili talebesi Yuhanna'yım." Günahkar buna çok sevinmiş ve Şimdi kimse beni içeri girmekten alıkoyamaz. Petrus ve Davut beni içeri alacaklar. Çünkü insanın zayıf, Allah'ın merhametli olduğunu bilmekteler. Sonra sen de beni içeri alacaksın. Çünkü senin içinde büyük bir aşk ve sevgi var. Sen kitap sahibi Yuhanna. Kitabında Tanrı aşktır, sevgiyi bilmeyen Tanrı'yı bilmez dememiş miydin? İhtiyarlığında insanlara hep şunları söylemiyor muydun? Kardeşler, birbirinizi sevin. Şimdi nasıl olur da beni hor görür buradan kovarsın? Ya söylediğin sözleri yalanla ya da beni sev ve cennete bırak demiş. İşte tüm bunlardan sonra cennet kapıları açılmış, Yuhanna tövbe eden günahkarı kucaklamış ve içeri almış. Mum. Göze göz, dişe diş denildiğini işittiniz. Fakat ben size diyorum ki kötülüğe karşı koymayın. Matta 5. 38-39. Bu hikaye derebeyliğin hüküm sürdüğü zamanlarda geçmiştir. O zamanlar birçok derebeyi vardı. Bunların içinde insanlara merhametli davrananlar, ölümü ve Allah'ı düşünenler olduğu gibi köpek gibi olanlar da vardı. Bunların en kötüleri aşağı tabakadan yükselerek bey olmuş kimselerdi. Köylüler en çok onlardan çekiniyordu. Bir beyin çiftliğini yöneten bir kahya vardı. Köylüler bu çiftlikte bey için çalışıyorlardı. Çiftliğin toprağı hem çok geniş hem de çok bereketliydi. Her taraf su, tarla ve ağaç doluydu. Bu topraklar hem beye hem de köylülere pekala yetebilirdi. Fakat bey kendisine ait başka bir çiftlikte uşaklık yapan birini getirip onların başına kahya yaptı. Kahya hiç vakit kaybetmeden yönetimi eline aldı ve köylüleri eşekler gibi çalıştırmaya başladı. Kahyanın bir karısı, iki tane de evli kızı vardı. Yüklü bir miktar para vurmuş köşeyi dönmüştü. Elindekilerle rahat rahat geçinebilirdi. Fakat haset ve hırs yüzünden işlemedik günah bırakmadı. Kutsal günlerde bile köylüleri çalıştırmaya başladı. Kısa bir zamanda bir tuğla fabrikası kurdu. Bu iş için kadın erkek, çoluk çocuk demeden herkesi canlarını çıkarırcasına çalıştırdı. Sonra tuğla ticaretine başladı. Köylüler Moskova'daki beylerine onu şikayet ettilerse de hiçbir sonuç elde edemediler. Bey kahyayı görevinden uzaklaştırmadı. Kahya köylülerin kendisini şikayet ettiğini öğrenince daha da kızdı ve onlardan öç almaya karar verdi. Böylece köylüler daha vahim bir duruma düştüler. Köylüler arasında ispiyonculuk yapan kötü bir takım insanlar da vardı. Zamanla köylüler arasında geçimsizlik, kavga gürültü baş gösterdi. Kahya tam bir şeytan kesilmişti. Durum her geçen gün biraz daha kötüleşti. Öyle ki köy halkı vahşi bir hayvandan korkar gibi kahyadan korkuyordu. Köydeki herkes ona görünmemek için sanki bir kurttan kaçarcasına saklanacak delik arıyordu. Bunun farkına varan kahya bir kat daha kızıp köpürüyordu. Dayak ve angaryayla halkın canını okuyordu. Köylülerin ondan çekmediği kalmamıştı. Bazı köylerde böyle zorbaları temizleyiveriyorlardı. Bu köylüler de böyle bir şeyi akıllarına koydular. Köyün en yiğit adamları bir araya gelip bu cani herife daha ne kadar dayanacağız? Bizler zaten ölmüşüz. Bunun gibileri öldürmek günah değildir diye konuştular. Bir gün ağaç kesmek için ormana gittiler. Bu işi yapmalarını kahya emretmişti. Köylüler yemekte bir araya gelince şunları konuştular. Ne yapsak ne etsek, bu herif hepimizi gebertecek. Hep iş, hep angarya. Gece demiyor, gündüz demiyor, bizlere işkence ediyor. Ne bize ne kadınlarımıza rahat yüzü gösteriyor. Hoşuna gitmeyen en ufak bir şey olsa hemen sopaya sarılıyor. Bizim Semyon sopasının altında can vermedi mi? Annesini zincirlere vurup öldürmedi mi? Daha ne bekliyoruz? Akşam yine buraya gelip bağıracak, çağıracak. Buraya gelince onu atından çekip indirmeli. Bir balta ile işini bitirmeli. Sonra leşini köpek leşi gibi sürükler bir çukura atarız. Hiçbir şeyden haberimiz yokmuş gibi davranırız. Yalnız kendi aramızda sözleşmemiz lazım. Hepimiz birlik olmalıyız. Kimse kimseyi ele vermemeli. Bu konuşmayı Vasili Minayev yapmıştı. Zira kahyaya en çok içerleyen oydu. Kahya her hafta onu dövüyordu. Üstelik karısını da zorla elinden almış, evde aşçılık yaptırıyordu. Köylüler arasında böyle bir konuşma geçmişti. O gün akşama doğru kahya atının üstünde çıkıp geldi. Köylüleri bir güzel fırçaladı. Ağaçları doğru dürüst kesmediklerini söyledi. O sırada yığınların arasından kesilmiş bir ıhlamur ağacı görüp ben size ıhlamur ağaçlarını kesmeyin demedim mi? Kim kesti? Çabuk söyleyin. Yoksa hepinizi döverim dedi.